Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, ben Tolga Akkuş. Bu hafta artırılmış gerçeklik üzerine konuşacağız ve konuğumuz Doktor Özgür Alican. Kendisi TRT'de grafik ve animasyon tasarımcısı olarak görev yapıyor.
Merhabalar tekrar. Ben Özgür Alican. 2009 yılından beri TRT'de görev yapmaktayım. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Grafik Tasarım Bölümü mezunuyum. Aynı bölümde yüksek lisansımı mobil medyada grafik tasarım sorunları üzerine yaptım. Sonrasında da arttırılmış gerçeklikli bir müzecilik örneği, Anadolu Müzesi örneği üzerine doktora tezimi tamamladım. Dediğim gibi TRT'de de animasyon ve grafik tasarımları üzerine görev almaktayım.
Özgür Bey, bugün konumuz artırılmış gerçeklik. Bilmeyenler için kısa bir şekilde artırılmış gerçeklik nedir? Bunu nasıl tarif edebiliriz?
Artırılmış gerçeklik, bir cümleyle anlatmak istersek, gerçek bir görüntünün üstüne gerçek zamanlı sanal nesnelerin o perspektif üzerinde veya iki boyutlu olarak bindirilmesi disiplini.
Bugün pazarlama alanında, farkındalık kampanyalarında birçok alanda kullanılıyor ya da yayıncılık alanda kullanılıyor. Peki Türkiye'de ve dünyada henüz tam olarak tercih edilen bir yöntem değil. Bunun sebebi yeterince insan gücü olmaması mı, yoksa teknolojik olarak daha önünde uzun bir yol olması mıdır? Nedir hocam?
Aslında Türkiye'de mesela TRT 2018 seçimleri, yanlış hatırlamıyorsam, TRT World seçimlerde kullandı. Oldukça da başarılıydı. Dünyada yayıncılıkta veya mobilya sektöründe, kozmetik sektöründe, tabii ki oyun sektöründe, eğlence sektöründe aslında kullanılıyorsa. Fakat tabii bu sadece bir tasarım işi değil, arkasında derin bir mühendislik de barındırıyor. Gerek donanım kullanımı, gerekse yazılım oluşturma olarak. O yüzden de meşakkatli bir iş ve böyle ha deyince çıkacak bir ürün değil. Çok ciddi planlanması gerekiyor. Birkaç aşaması var. Bütün o işte sanal nesnelerin oluşturulması, onun oyun motoruna tanıtılması, mobil uygulamaya, genelde mobil uygulamayla yaygınlaşıyor bu kullanımlar. Eğlence sektöründe, oyun sektöründe, mobil ya da kozmetikte, sporda, yayıncılık sektöründe aslında kullanılmaya başlandı. Ama dediğim gibi öncesi planlaması ve ön hazırlık süreçleri çok fazla olduğu için ona göre de bütçeler ayırmak gerekiyor. Dolayısıyla her yerde çok göremiyoruz ama işte kozmetikte var mesela, makyaj ürünlerini bir kombin olarak seçip yüzünüze anlık olarak ekranda uygulayabiliyorsunuz ve görüyorsunuz. Tabii silah sanayinde de var, özellikle helikopter işte taretleri ile uyumlu çalışan HMD dediğimiz head mounted display kasklar, pilotların baktığı yöne silahın ateş etmesini sağlayabiliyor. Bunun gibi pek çok örnek var. Aslında bayağı bir zamandır mesela futbol maçı izliyorsanız, o futbol maçında ki süre ve gol bilgisi de aslında arttırılmış gerçekliğe giriyor. Veya işte bir serbest vuruş kullanılacağı zaman hakemin baraj çizgisini gösteren o yuvarlak halka da, saha üzerinde gerçek zamanlı gösteren yuvarlak halka da arttırılmış gerçekliğe giriyor. Dolayısıyla aslında pek çok yerde kullanılıyor. Fakat mobil cihazlara inmesi asıl yaygınlaşmasını sağlayacak. Bununla ilgili de her geçen sene yapılan bütçe ayrımları ve sektörün büyüklüğü ciddi anlamda artıyor. Bu da daha çok hayatımıza gireceğini gösteriyor yakın zamanda.
Ben de yakın bir dönemde şöyle bir haber okumuştum ve videosunu izlemiştim. Bir ünlü bir marka dijital olarak ayakkabı satıyordu. O ayakkabıya sahip değilsiniz ama telefon ekranı tutunca o ayakkabıyı ayağınızda görebiliyordunuz.
Evet. Peki
hocam, bu NFT dediğimiz teknolojik gelişmenin de gelmesiyle internet ve dijital olan her şey aslında ücretsizdi. Yani ücretsiz olarak kullanabildiğimiz her şeydi. Fakat bugün video platformlarında artık videolar ücretli. Müzik dinlemek istiyorsak artık müzik ücretli. Yavaş yavaş dijital varlıklara da ücret ödeme dönemine doğru geldik. Peki hocam şunu sorabilir miyim? Şimdi biz artırılmış gerçekliği hep bir ekrandan, televizyon ekranından ya da telefonun ekranından şu ana kadar konuştuk programımızın bu kısmına kadar. Peki biz gözümüze bir lens takarsak ya da bir gözlük takarsak o zaman artırılmış gerçeklik hayatın ta kendisi mi olacak? Yani bir hipersenkronizasyon dünyasında mı yaşamış olacağız hocam?
Evet, aslında buna en iyi benim son dönemde gördüğüm örneklerden bir tanesi Ghost in the Shell diye bir film var. Bu aslında bir anime. Onun filmini yaptılar. 2 yıl önceydi zannediyorum ya da 3 yıl önce. Aslında orada bütün şehir bir artırılmış gerçeklik sahnesi. Dediğiniz gibi yani bu bir lens, ki o lens çalışmaları, gözlük çalışmaları falan da yapılıyor. Bütün o çalışmalar biraz daha kişilerin ulaşabileceği noktaya gelirse ve günlük hayatta giyilebilir teknolojiler daha insanın taşıyabileceği boyutlara düşerse çok daha hızlı yaygınlaşacaktır. Çünkü burada işte bir ekran olması lazım. Sonuçta gerçek dünya ile göz arasında bir ara katman olması lazım. Bununla ilgili şu anda gözlük olarak kullanabileceğimiz ürünler hala çok kaba. Yani şeffaf veya kameralı, yani see-through ve video-through diye tabir edilen iki tip head-mounted display, yani kafaya yerleştirilmiş ekran diyebileceğimiz cihazlar var. Giderek küçültüyorlar. Başka başka markalar da piyasaya girmeye çalışıyor. Bunu bildiğimiz bir güneş gözlüğü veya işte numaralı gözlük boyutuna indiğinde bu çok daha başka bir noktaya gelecek. Ama tabii ki o ufacık alana bütün bu görüntüleri gerçek zamanlı olarak render edebilecek kapasitede bir donanımın sağlanması lazım. Şimdi burada ben niye hep mobil cihazlarda duruyorum, verdiğim eğitimlerde vesaire, daha doğrusu akıllı telefonlarda duruyorum. Çünkü şimdi bir laptop mesela mobil cihaz değil. O bir bilgisayar, ama bir tablet ve bir akıllı telefon mobil cihaz. Onun dışında işte giyilebilir saatler, gözlükler vesaireler de birer mobil cihaz. Fakat burada tablet mesela çıktığında bir dalga yakaladı. Ancak belli bir pazarın üstüne çıkamadı. Çünkü büyük. Her zaman taşınamıyor. Bir çanta
gerekiyor. Çocuklar için bir oyuncak haline geldi.
Gibi. Ya da yaşı ileri olanların hani daha büyük ekranda daha rahat içeriklere ulaşmaları için bir uygun bir cihaz haline geldi. Ama telefon öyle değil. Telefon her an yanımızda. Biz her an her yerdeyiz bu telefon sayesinde. Çünkü işte belli bir boyuta, optimizasyona ulaştı. Yaklaşık 4,5-5 inç, hadi bilemeniz 6 inçlik bir boyut. Ve giderek tabii donanımlar güçleniyor. Şu andaki telefonlar gerek kapasite, yani depolama alanı olarak, gerekse bellek olarak oldukça güçlenmeye başladı. Dolayısıyla da bu süreçleri hesaplayabilecek bir yapıya doğru yaklaşmaya başladılar ve bunlar ulaşabilir olduğu anda daha iyi bir içerik, daha zengin bir içerik olarak artırılmış gerçeklik daha çok insanlarla buluşacak. Buradaki nihai hedef, bu konuda yanlış hatırlamıyorsam çalışan önemli akademisyenlerden Azuma'nın söylediği, varılacak nihai hedef gerçekle sanalın ayırt edilemeyeceği bir nokta. Dolayısıyla İşte o gerçekle sanalın ayırt edilebilecek kadar birbirine yaklaştığı nokta artırılmış gerçekliğin nihai varacağı nokta olacak diye düşünülüyor. Tabii ki bu bir takım estetik veya grafik sebeplerle bundan uzak kalınabilir, bir takım mesajlarla vesaire. Yani daha sanallıkta kalınabilir, ama gerçekliğe %100 yaklaştığı anda artırılmış gerçeklik aslında gerçeklik olarak hayatımız içinde yer alacak.
Hocam şimdi artırılmış gerçeklik deyince ben bu işin geleceğini şöyle görüyorum. Bir gün sokağa çıkacağız ve gözümüzdeki o lensle, yani kimsenin görmediği o cihazla sokakta yürürken, nasıl ki ben bir sosyal medya mecrasında gezerken işte insanların kaç takipçisi olduğunu, en son nerede yemek yediğini ya da nasıl bir kedisi olduğunu görebiliyorsam profilinde gezerken, sokakta kime bakarsam profilini bana açan herkesi özelliklerini görebileceğim bir dünya hayal ediyorum. Peki, sizce hocam bunun Geleceği nasıl olacak? Bir de şunu da sorayım. Bu neredeydi? Nereden başladı hocam? Ve nereden 2021'e kadar böyle geldi? Ve sizce 2031 yılında sizce neler olacak?
Şimdi önce kısaca tarihinden bahsedeyim. Aslında bu 1960'larda bir sinemacının bir sinema izleme aparatı patentiyle fikir olarak ortaya çıkıyor. Bugün bildiğimiz HMD'lerin atası sayılabilecek bir patent başvurusunda bulunuyor. Oradaki olay tabii işte bir sinema şeyi, film izleme. Fakat asıl akademik çalışmalar 1970'te Ivan Sutherland adında bir akademisyenle başlıyor. Ama o dönemdeki artırılmış gerçeklik analog bir artırılmış gerçeklik. Yani tabii dijital ortama da tam geçilmemiş. Orada Ivan Sutherland demokrasinin kılıcı adını verdiği ve tavana sabitlediği bir uzun çubuk ucuna bağlanmış bir HMD geliştiriyor. Ve aslında bir tane çok naif, ilkel diyebileceğimiz çizgilerden oluşan bir küpü gerçek mekana koyuyor ve kendi kafa hareketi üzerinden o demokrasinin kılıcıyla bir hesaplanan görüntü, o çizgilerden oluşan küp tabii ki siyah beyaz görüntünün üstüne gerçek zamanlı bindiriliyor. Sonrasında başka akademik çalışmalar birbirini takip ediyor ve işte bugünlere geliniyor. Tabii ki işte dediğim gibi donanımın güçlenmesi ve mobil ekosistemin ortaya çıkması, ki insanlık tarihinin benim gördüğüm en hızlı yayılan teknolojisidir mobil ekosistem. Ve bu şekilde biz yavaş yavaş bundan bahsetmeye başlıyoruz. Şöyle söyleyeyim, birkaç sene önce ben doktoramı yaparken biraz böyle ders yılını erken bitirmeye ve teze geçmeye çalıştım. Benle birlikte veya benden sonraki bölümlerde, dönemlerde işte bir tek ben mesela bu konuda bir şey yapıyorken hemen bir sonraki sene 3 kişi mesela artırılmış gerçeklikle ilgili doktora çalışması yapıyordu. Farklı konularda tabii ki. Dolayısıyla bu dediğim gibi donanımlar daha güçlü hale geldiğinde, yazılım süreçleri daha hızlı render etmeyi başardığında daha çok, daha hızlanarak insan hayatına girecek. 10 yıl sonra dediğiniz gibi mesela bir gözlüğü taktığımızda, eğer tabii ki bunun yasal süreçleri de var, o dönemde nasıl olur bilmiyorum ama kişi izin verdiyse, ismi, cismi, mesleği ya da bir markete girdiniz, belki markette ürün etiketi ve fiyatı bile olmayacak. Çünkü siz zaten bu artırılmış gerçeklik teknolojisiyle nerede yetiştirildi, kaç gün önce yetiştirildi ya da işte toplandı, fiyatı ne,
birim belki fiyatı ne. Belki de toplandığı anın videosunu bile izleyebileceğiz. 5G.
Tabii tabii. Yani evet. Ben mesela müzecilik örneğinde buna ele almaya çalıştım. Tabii ki arayüz olarak sadece. Ama altyapısını da araştırmak gerekti. O yüzden orada ben Efes Antik Kenti'ni gezerken burası yaşanırken nasıldı diye merak ettim. Bundan başladı bütün süreç. Dolayısıyla işte o yapı içinde ses, video görüntü, işte fiyat bilgisi, hatta kaç ürünün kaçıncısı olduğu gibi pek çok şey, bilgiler eklenebilir. Mesela bugün bir kargo gönderildiğinde, mesela siz bir internetten alışveriş yaptınız, bir ürün sipariş ettiniz, artık o ürün sipariş ettiğiniz andan itibaren bilgi bombardımanı başlıyor. İşte ürününüz, siparişiniz alındı, ürününüz kargoya verildi, kargo şubesinden çıktı, ondan sonra işte dağıtıma çıktı gibi anlık olarak onu görebiliyorsunuz. Ve bunlar bir otomasyonla yapılıyor. Özellikle pandemi sürecinde bu tabii çok daha fazla aranılan bir hizmet oldu. Nasıl 5 sene önce bugünkü gibi bir bilgilendirme yoksa, işte 5 sene sonra da bugünün belki kat kat fazlası bilgilendirmeye sahip olacağız. Artırılmış gerçeklik de bu bilgilendirme araçlarından bir tanesi olacaktır diye tahmin ediyorum.
Hocam, siz doktoranızı bu alanda yaptınız. Artırılmış gerçekliğe hangi açıdan yaklaştınız ve bugün bu konuda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Şimdi ben bir grafik tasarım mezunu kişi olarak tabii ki bu konuya master'ımın da getirdiği bir, hani altyapıyla diyeyim, arayüz kullanımı üzerinden yaklaştım. Çünkü sonuçta bu dediğim gibi benim yaptığım kısım aslında buzdağının görünen kısmı. Buzdağının suyun altında kalan kısmı, işte modellemesi eğer 3 boyutlu olacaksa, bunun oyun motoruna hazırlanması, oyun motoruna tanıtılması, ondan sonra mobil uygulamayla oyun motorunun buluşturulması ve mobil uygulamanın pazara çıkacak hale, hazır hale getirilmesi. Burada pek çok parametre var. İşte ben orada kullanıcının ekranda göreceği düğmeler veya görmemesi gereken arayüzü tasarlamaya çalıştım. Çünkü burada aslında benim bu doktora tezinde çalışırken farkına vardığım şey, aslında kullanıcının görmemesi gereken bir yapı üzerine çalışmak gerekiyor. Çünkü biz oraya görülen bir şey koyuyorsak, koymak durumundaysak, aslında arttırılmış gerçeklik ve gerçek dünyanın içeriğini kısıtlamış oluyoruz. Neden? Çünkü özellikle gene telefon üzerinden örnek vereceğim. Sonuçta 5 veya 6 inçlik bir ekran var. Yani küçük ekranlar. Mobil ekosistemin sorunlarından bir tanesidir bu. Biz orada bir içerik ekliyoruz gerçek dünyaya. Orayı menülere boğarsak o alanı kısıtlamış olacağız. Dolayısıyla bu arayüzü en esnek, en kullanıcı dostu şeklinde tasarlamaya çalıştım. Ve gerektiğinde bütün butonların kaybolacağı bir yapı ortaya koymaya çalıştım. Ya da kullanıcının inisiyatifiyle işte kaydırılabilecek, işte floating items dediğimiz yüzen öğeler tasarlamaya çalıştım. Çünkü dediğim gibi ekrana eklediğimiz her şey içerikten çalmak anlamına geliyor ve bugün internette ve mobil dünyada en önemli şey içerik.
Peki hocam, sizce şu an ekran çağında olduğumuz söyleniyor. Birçok hastalık var. İşte bilgisayar karşısında omurilik sorunu yaşayan insanlardan tutun, çok fazla ekrana baktığı için gözü bozulan, dijital göz yorgunluğu sendromu diye bir durum var. FOMO diye bir şey var. Gözden kaçırma korkusu. Peki bizim bu kadar hipersenkronize olmamızla beraber ve dijitalin hayatta bu kadar birleşmesi ve aradaki sınırın silinmesiyle beraber hocam, bizi neler bekliyor bu konuda? Yani önümüzdeki dönemde biz gerçek hayattan uzaklaşarak, gerçek hayatın bize sunduğu güzelliklerden uzaklaşarak tamamen bu dünyaya hapis mi olacağız? Bunu hemen şöyle küçük bir örnekle de soruyu güçlendirmek isterim. Biz bugün güzel bir araba yolculuğu yaparken çoğunluğumuz telefon ekranına gömülüyoruz ve dışarıdaki doğanın güzelliklerine bakmaktansa o dijital dünyada geziyoruz. Eğer biz gözümüze bir lens takarsak gerçek dünyayla olan bütün ilişkimiz bitecek mi?
Yok, o bitemez tabii, mümkün değil ama şöyle, asıl bunun cevabını bizim yaşımıza geldiğinde Z kuşağı verecek. Asıl içine doğanlar onlar. Biz, kendi adıma söyleyeyim en azından yaşım itibariyle, biraz analogdan dijitale geçen, işte göçmenler olarak anılan taraftayız. Dolayısıyla dünyayı kendi gözümüzle görme fırsatını arada yakalıyoruz. Ama evet, mobil dünyanın hayatımıza girmesiyle ekranlar çok fazla olmaya başladı. Yani işte yayıncılıkta da işte second screen denilen ikinci ekran uygulaması bir ara gündemdeydi, kullanılıyordu. Yani yayını izlerken onun hakkında ek bilgilerin alınması, belki kesilen bölümlerin işte tabletten izlenmesi falan gibi. Bunun getirdiği işte göz bozuklukları, fiziksel hasarlar vesaire, yani ister istemez olacak. Sonuçta bu kadar kısa sürede vücut insan evrimleşemeyeceğine göre. Çünkü sonuçta 2007'de ortaya çıkan bir teknolojiden bahsediyoruz asıl. Orada çıkan ilk şey telefonla bir kırılma yaşandı aslında. Pek çok denge değişti ama işte bu gerçeklikten uzak durmamız başka psikolojik arazlar da tabii beraberine getirebilir. Yani nedir, işte atıyorum ekranlarımızı daha sarıya çekmemizi de fayda var. Soğuk renkler mavidense daha sarıya, gözü yormamak adına. Bununla ilgili gözlükler var. İşte her yerde karşımıza çıkıyor. Masa başında çalışırken saatte bir yapılacak kısa egzersizler var vesaire. Onları, iki işte ben de çok uzun süre ekrana bakan birisi olarak ister istemez zaman zaman yapıyorum. Çünkü işte belli kulunç ağrıları vesaire beraberine getiriyor. Ama işin sosyolojik kısmı ve psikolojik kısmı aslında pek çok araştırmaya gebe bence. Çünkü özellikle Z kuşağı farklı bakıyorlar. Yani bir bu kadar çok ekran, ya onlar için ekran ya da bu içinde bulunan platform, işte katıldıkları cemiyetler diyeyim neyse, işte sosyal medya mesela, orada çok başkalar. Onları benim mesela kişi olarak doğru yorumlamam çok mümkün değil. Özellikle uzmanlık alanım olmadığı için, ama işte belli bir yaşta bir kızım var. Hani onun bazı yorumları mesela çok başka. Ya bizim hiç güvenmeyeceğimiz bir şeye çok güveniyorlar veya bizim çok güvendiğimiz bir şeye konuya şüpheyle bakabiliyorlar. O yüzden o işte internetin dahi olmadığı bir dönemde büyüyen birisi olarak onların içine düştükleri yapı gelecekte nasıl bir çalışma ya da dünya ortaya koyacak merak ediyorum, ama bir şekilde özgüvenleri daha yüksek gibi geliyor. Belki de cahil cesarettir, bilmiyorum. Ama iletişim noktasında belki daha şeyler, rahatlar. Dolayısıyla onun getirdiği bir aslında küresel kardeşlik gibi bir şey de olabilir, yapı da ortaya çıkabilir diye düşünüyorum.
Yani burada aslında dijital yerli ve dijital göçmen ayrımını da finalde çok güzel anlattınız hocam. Yani biz burada gerçek dünya ve aslında sanal dünya arasındaki çizgiden bahsederken, aslında finalde de siz dijital yerli ve dijital göçmenlerden bahsettiniz. Fakat işte bugün dijital yerli dediğimiz herkes ekranlara bakan kişiler, ekrana bakanlar ve eskiden ekrana bakmayanlar varken, bir de gelecekte hayatın kendisini bir ekran olarak gören farklı bir kuşakla dijital yerliler de aslında bir süre sonra eskiyecek sanırım. Çok keyifli ve bilgilendirici bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz Özgür Bey.
Ben teşekkür ederim çağırdığınız, konuk ettiğiniz için.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.